baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Baş Tacı programı başlıyor. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Sefa Aktan'la çalışıyoruz bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Instagram'da da hesabımız var. Baş Tacı alttan uzun çizgi. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve elbette cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa oradan rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Haydi bakalım güzel bir şarkıyla başlayalım. Tarkan söylüyor, acaba ne?
Bak bak bak
Sevgili dinleyenlerimiz, evet çok güzel bir şarkıydı. Tarkan'ın o doyamadığımız sesini dinledik ve biz onu bu akşam maçta da göreceğiz. Çünkü Türkiye saatiyle saat 18'de Türkiye-İtalya maçı var ve Tarkan da eminim ki orada tribünlerde yerini alacaktır. Kızlarımıza, filenin sultanlarına destek olmak için biz de onlara şimdi başarılar diliyoruz. Bu namağlup hallerini devam ettirmelerini umut ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, 25 evli bu küçük köyde yalnız 3 ev kalmıştı. Ötekileri yanmıştı. Yunanlılar Doğa Tepe'den çekilirken, tabii hayvan sürülerini götüremedikleri için onları da öldürmüşlerdi. Her yerde yığın yığın hayvan leşine rastlıyordunuz. O karanlık günün kapattığı kül ve taş yığınları üzerinde bir sürü insan olmuştu. Erkekler bir şey söylemiyor, kadınlar durmadan hareket ediyor ve çocuklar ağlıyordu. Evet, bu sözler bakın kime ait. Kurtuluş Savaşımızın büyük zafere ulaştığı 30 Ağustos'la beraber işgalci Yunan güçleri hızla kaçmaya başlamıştı ama kaçarken geçtiği bütün toprakları, köyleri, kasabaları yakıp yıkıyordu. Bu acı görüntülere bizzat tanık olan kişilerden biri de yazar Halide Edip adı vardı. Halide Edip kurtuluş mücadelesinin en başında 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmalarıyla dikkat çekmişti. Daha sonra Anadolu'ya geçmiş ve Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında görev yapmıştı. Aydın bir Türk kadını ve bir yazar olarak savaşın bütün etkilerini eserlerinde büyük bir hassasiyetle ele aldı Halide Edip. Başta sizlere okuduğum birkaç cümle onun Türk'ün Ateşli İmtihanı adlı eserinden. Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı dönemindeki faaliyetleri ve savaşın eserlerdeki yansımaları üzerine sohbet edeceğiz bugün. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Nurseli Gamze Korkmaz'la. Hoş geldiniz Gamze Hanım.
Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz yayınımıza. Her şeyden önce evet 101. yılını idrak ettik biz 30 Ağustos'un ve bu büyük zaferi doya doya biz yayınlarımızda konuştuk ama işte bu büyük zafere gelirkenki süreçte aslında kimi zihinler, kimi akıllar, kimi bilge insanlar vardı ki Ulu Önder Atatürk'e ve Türk milletine kalemiyle de destek verdiler. İşte onlardan biri herhalde değil mi Halide Edip?
Evet, hem de önemli bir tanesi.
Evet, şöyle bir hayatını anlatalım mı önce dinleyenlerimize?
Olur. Öncelikle Halide Edip adı var. 1882-1964 yılları arasında yaşamış. Tarihlere dikkat ettiğimizde oldukça hareketli, savaşların çok yoğun olduğu, yeni bir devletin kurulduğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığı, yeni devlet kurulurken toplumun da aynı zamanda hem sosyolojik olarak hem de siyasal anlamda çok büyük değişimler, dönüşümler geçirdiği bir dönem olduğunu görüyoruz. Bu dönemde Halide Edip adı var. Sahip olduğu eğitimle, aydın kimliğiyle ve kadın kimliğiyle aslında aynı zamanda bu dönemi hem idrak eder hem de bu dönemin şekillenmesinde birincil roller üstlenir aslında. Kurtuluş Savaşı sona erdiğinde onun hem yerli hem de yabancı basında onunla ilgili çıkan haberlere baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Özellikle kadın olmasından dolayı belki de güçlü bir kadın figür olarak ortaya çıkmasından dolayı belki de yabancı basında oldukça dikkat çekmiştir.
Nasıl bir hayat sürmüştür Halide Edip? Yani çocukluğu, gençliği?
Halide Edip aslında gördüğümüz kadarıyla iyi bir aileden geliyor. Maddi imkanları iyi olan bir aileden geliyor. Küçük yaşta annesini kaybettikten sonra anneannesiyle daha çok vakit geçirmiş. Çünkü babası birkaç defa daha evleniyor ve bu birkaç defa farklı kişilerle evlenmiş olması Halide Edip'in daha sonraki görüşlerini de oldukça etkiliyor ve belki Salih Zeki'den de kısa sürede Salih Zeki'den boşanmasına da bir etkisi oluyor diyebiliriz. Anneannesiyle birlikte yaşadığı dönemde onun Müslüman kültürüyle çok yakından ilişkili olduğunu görüyoruz. Anneannesi Nizamizade ailesine mensup, köklü bir aileden geliyor ve Mevlevi kültürüne sahip bir kadın. Onun eşi ise Kemahlı'dır. Yani büyük babası da Kemahlı. İdeal bir Müslüman evi olarak tasvir ediyor. Mor Salkımlı Ev adlı anılarında halde edip bu evi. Burada yaşadığı Müslüman kültürü onun hayatı boyunca aslında bütün ideolojik fikirlerinde de din unsuruna verdiği önemi de açıklıyor aslında. Çünkü babasının yanında yaşadığı dönemde ise İngiliz kültürünün etkisiyle yetiştiriliyor. İngiliz tarzı, babası İngiliz tarzı giyinmesini istiyor. İngiliz kültürüyle yetiştiriyor. Onlar gibi giyinmesini, onlar gibi beslenmesini hatta istiyor. Böyle küçük detaylar var Mor Salkımlı Ev'de o dönemlere ilişkin. Daha sonra ise Amerikan Koleji'ne gidiyor bildiğiniz gibi. Böylelikle Halide Edip'in hayatında hem Amerikan etkisi, hem İngiliz kültürünün etkisi, hem de anneannesi ve çevresinden dolayı Müslüman kültürün etkisini görebiliyoruz. Tabii bir de özel dersler var aldığı, Salih Zeki'den ve Rıza Tevfik'ten aldığı dersler. Bunlar da onun düşünce dünyasını şekillendiren çeşitli unsurlar oluyor. Türkçülükten çok etkileniyor. 1910-12 yılları arasında Türk Ocağı'nın kuruluşunda yer alıyor. Bunun gibi pek çok etki onun sonraki dönemlerde yazdığı eserlerde de karşımıza çıkacak.
Peki, örneğin Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir rolü vardı değil mi Halide Edip'in? Ne tür faaliyetler sürdürmüştü Gamze Hanım?
Evet, Kurtuluş Savaşı yıllarında da öncelikle İstanbul'un, İzmir'in pardon, 1919'da İzmir'in işgalinden sonra 1918 pardon. 1918'de İzmir'in işgalinden sonra İstanbul'da bir dizi miting düzenleniyor. Bu mitinglerde Halide Edip'i çok ön saflarda, çok aktif bir biçimde görüyoruz. Zaten ilk belki de kamuoyu karşısında Halide Edip isminin yükselişi bu dönemlerde
O
oluyor.
zaman hitabet gücü de
Evet,
var değil
böyle
mi?
söyleyebiliriz. Özellikle de en meşhurları bunlardan Sultanahmet mitingi. Sultanahmet mitingi öyle ki pek çok başka romanda da etkisiyle yer almıştır. Sadece Halide Edip'in romanlarında değil, başka Kurtuluş Savaşı'nı anlatan başka romanlarda da Sultanahmet mitinginin etkisinden söz edilir. Bununla sık sık karşılaşırız.
Peki, bu yaşamış olduğu Kurtuluş Savaşı'nda yaşamış olduklarının eserlere olan yansımasından söz edecek olursak.
Halide Edip Adıvar daha sonra Anadolu'ya geçiyor ve Atatürk'le birlikte kurtuluş mücadelesinde çok aktif bir rol alıyor. Bunun dışında daha sonra Tetkiki Mezalim Komisyonu'nda yer alarak Yakup Kadri, Yusuf Akçura ve evet, Yakup Kadri ve Yusuf Akçura ile birlikte Anadolu'yu geziyorlar ve Anadolu'daki Yunan mezalimini gözlemliyorlar. Bu gözlemlerinin de eserlerine oldukça canlı
Yansıması var.
betimlemelerle yansıdığını görüyoruz. Özellikle Dağa Çıkan Kurt adlı hikaye kitabında yer alan hikayelerde görebiliriz. Bunun dışında Eskişehir'de Hilali Ahmer Hastanesi'nde görev alıyor. Buradaki gözlemlerini de Ateşten Gömlek adlı romanında görüyoruz.
Hatta filme de
Evet,
yansıtılmıştır değil mi?
Ateşten Gömlek
Çok güzel bir diziydi.
filmde de
Dizi
alındı.
miydi, film mi? Diziydi sanki değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ateşten Gömlek.
Diziydi, evet.
Değil mi
Sanki
diziydi?
Zuhal Olcay oynuyordu,
Ya
değil mi?
evet, yani TRT1'de olduğunu hatırlıyorum
Evet,
ama.
TRT'de.
Çok keyifli.
Oradaki Ayşe'yi Zuhal Olcay oynamıştı. Ben de öyle hatırlıyorum.
diğer eserlerindeki yansımalar. Genellikle şey midir mesela, az evvel Mor Salkımlı Ev'den bahsederken de dediniz ki hayatıyla ilgili bazı ipuçları var. Örneğin işte bir taraftan Amerikan esintileri, diğer taraftan İngiliz ve Müslüman bir aile, güzel bir sentezi aslında Mor Salkımlı Ev'de yansıtmıştır diye. Genelde hani biyografisinden etkilenerek mi, yaşadıklarına etkilenerek mi oluşturmuştur karakterlerini, olay örgüsünü?
Hayır, aslında doğrudan bir etki olduğunu söyleyemeyiz romanlarında. Ama mutlaka tabii ki izler var. Az önce bahsettiğim gibi bu Anadolu'daki ziyaretleri sırasında gözlemlediklerini eserlerine yansıtmıştır. Mesela Vurun Kahpe'ye romanında da aynı şekilde yine Kurtuluş Savaşı yılları anlatılır. Ve orada da gözlemlediği Anadolu kasabalarında gözlemlediği bir takım tipler yer alır. Onun dışında yine aslında Halide Edip'in çok fazla eseri var burada bahsettiğimiz.
Kaç romanı var yaklaşık?
Dışında. Halide Edip ilk romanı Heyula 1909 yılında yayımlanmış. Bundan sonra ölümüne kadar toplam 21 tane romanı var. Bunun dışında hikayeleri var. Ve Kenan Çobanları ile Maske ve Ruh adında iki piyesi var. Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşle İmtihanı gibi anı kitapları var. Aslında oldukça geniş bir külliyattan söz edebiliriz Halide Edip'le ilgili. Onun dışında yine düşünce eserleri, düşüncelerini yansıttığı batılılaşmayla ilgili, Türk-Batı ilişkileriyle ilgili, Amerikan ilişkileriyle ilgili düşüncelerini yansıttığı kitapları var.
Ama galiba Mor Salkımlı Ev'i biraz daha farklı tutuyoruz o zaman. Az evvel ben bir soru sorarken size dedim ya, sanki bir biyografisine dair bilgiler var gibi.
Mor Salkımlı Ev, onun çocukluk yıllarını özellikle bize aydınlatan bir ve onun eserlerinde gördüğümüz ideolojik yaklaşımların kökenlerini bize veren bir kitap.
Ateşten Gömlek ne zaman, hangi dönemi yansıtıyor?
Ateşten Gömlek aslında 1922'de Sakarya Zaferi'nin hemen arkasından yazdığı bir roman. Ve Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatıyor. Aslında içeriye baktığımız zaman, az önce söylediniz ya, biyografisinden yararlanıyor mu ya da biyografisi eserlerine doğrudan yansıyor mu diye. Bu Sultanahmet mitingi, arkasından Ankara'ya geçiş, Ankara'daki süreç gibi ya da Eskişehir'de hastanede görev aldığı dönemleri Ateşten Gömlek'te yansıdığını görebiliyoruz.
Vurun Kahpe ondan sonra mı geliyor?
Vurun Kahpe ise 1923 yılında öncelikle Akşam Gazetesi'nde tefrika edilmiş. Daha sonra 1926'da kitap olarak basılıyor. Vurun Kahpe'de de yine Kurtuluş Savaşı'nın son dönemleri aslında anlatılıyor. Bir kasabada öğretmenlik yapmak için giden Aliye'nin orada yaşadıkları, oradaki halkla olan çatışma alanları özellikle ortaya konmuş. Bu Vurun Kahpe'de karşılaştığımız yobaz ve çıkarcı, hain, din adamı ya da imam figürünü aslında biz Sinekli Bakkal'da da yine görebiliyoruz. Bu yüzden romanlarındaki bu figürlerin bir sürekliliği olduğundan da söz edebiliriz bu bağlamda.
Peki bu Kurtuluş Savaşı'na dair yazmış olduğu eserlerin sonuncusu mudur Türk'ün Ateşli İmtihanı? Yoksa daha sonrası da var mıdır?
Kurtuluş Savaşı ile ilgili doğrudan Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpe'ye romanları var. Türk'ün Ateşli İmtihanı daha çok onun anıları ve düşüncelerinden oluşan bir kitap. Milli mücadele yıllarını anlattığı, Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan milli mücadelenin bittiği yıla kadarki anılarını anlattığı bir kitap Türk'ün Ateşle İmtihanı. Bu bağlamda da aslında bize o yıllarda yaşadıklarını bize sunan, bize bu konuda doğrudan bilgi veren bir kitap.
Peki onun romanlarını, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanlarını diğer romanlardan ayıran özellikleri neler?
Aslında ayıran demeyelim. Çünkü 21 romanı olduğunu söylemiştik. Bu 21 romanda bizim böyle peş peşe okuduğumuzda karşımıza çıkan şey daha çok bu romanların güçlü kadın figürler etrafında kurgulanmış olduğu.
Çok önemli, evet.
Yine Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpe romanları da aynı şekilde güçlü kadın figürler etrafında kurgulanmış.
Evet. Kim bu karakterler? Bizi anımsatır mısınız?
Tabii. Ateşten Gömlek romanında Ayşe karakteri bizim için oldukça önemli. Hı hı. Vurun Kahpe'ye de ise az önce söylediğim gibi öğretmen Aliye figürü. Hı hı hı. Bu her iki karakterde güçlü, iyi eğitimli, kendi kararlarını verebilen, bilgi ve görgüleriyle toplumu dönüştürmeye muktedir. Etraflarında saygı ve hayranlık uyandıran kadınlar bunlar. Hı hı. O dönem için bu kadın karakterlerin bu kadar ön planda olması aslında çok kadın hareketi bağlamında da oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim.
Siz Yeni Turan hareketinden mi etkilendiğini söylemiştiniz?
Halide Edip.
Türkçülük dediniz değil
evet,
mi?
Evet, evet. Halide Edip, Ziya Gökalp'in de Türkçülük, Türkçü fikirlerinden etkileniyor. 1910-12 yılları arasında özellikle ve Yeni Turan romanını da 1912 yılında yazmış. Tabii bu oldukça erken bir dönem. Henüz Balkan Savaşları'nın olduğu bir dönem. Yani milli mücadele başlamamış, Birinci Dünya Savaşı henüz gerçekleşmemiş vesaire. O yüzden bu oldukça erken dönemde aslında ütopya niteliği taşıyan bir roman yazıyor ve 1930'ların Osmanlı Devleti'ni anlatıyor Yeni Turan'da. Hı hı. Bu bir anlamda Halide Edip'in daha sonra aslında çok eleştirilen Amerikan mandası üzerine söylediklerinin de bir çekirdeği gibi kabul edilebilir. Çünkü burada Prens Sabahattin'in de ademi merkeziyetçilik düşüncesinden etkilenmiş. Ademi merkeziyetçilik düşüncesinden etkilenmiş.
Peki. Bir şarkıyla devam edelim mi?
Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor. Kurtuluş savaşında 28 yaşında mangasının başında taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, siperleri aşıyor. Hey!
Evet, kısa bir öksürük arası verdik biz bu şarkıyla birlikte sevgili dinleyenlerimiz. Ben biraz zor iyileştim bu sefer, biraz rahatsızdım ama yine de yayında iyileşmeye çalıştık, o da mühim bence. Şimdi Gamze Hocam, siz bize yeni Turan hareketinden bahsediyordunuz. Orayı da toparlayalım, sonra sizinle vedalaşalım.
Peki. Evet, bu romanı hem Türkçülük akımının etkisiyle hem de Prens Sabahattin'in öne sürdüğü ademi merkeziyetçilik düşüncesinin etkisiyle yazmış. Bu romanda da 1930'larda geçen bir roman, Osmanlı Devleti'nin daha federatif bir devlet yönetimine geçmesi öneriliyor aslında. Bu daha sonra Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı yıllarında da öne sürdüğü Amerikan yardımını belki bir çekirdeği olarak düşünülebilir.
Peki, çok çok teşekkür ederim sevgili dinleyenlerimiz. Biz bugün Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Nurseli Gamze Korkmaz'da Halide Edip ve onun eserleri üzerine konuştuk. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz.
Ben teşekkür ederim.
Baş tacı devam ediyor.
Kadın erkek eşittir nokta. Yanındayız derneğinin. İsmi bile güzel, görüyorsunuz. Parolası diyebiliriz aslında biz bu cümleye. Kadın erkek eşittir nokta. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa neden olan her türlü engel ve ön yargıyla mücadeleye erkeklerin aktif katılımıyla katkıda bulunmayı amaçlayan Yanındayız Derneği, çok uzun olmayan geçmişine rağmen birçok önemli çalışmaya imza atmış. Derneğin kuruluşuna nasıl karar verildi ve ne zaman ve hangi amaçla kuruldu ve dernekle ilgili pek çok soruyu biz Selen Akçalı ile konuşacağız. Yanınızdayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Selen Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba, kolay gelsin. Evet, Yanınızdayız Derneği ne zaman kuruldu?
Derneğimiz 5 sene önce kuruldu. 2018 senesinde Türkiye'de bu konuda çalışmalar yürütmek isteyen kadın erkek eşitliği konusunda kendilerini sorumlu hisseden ve dönüşüme katkı sağlamak isteyen öncü, fikir önderi erkekler tarafından bir kadın liderliğinde kuruldu.
Ve evet. bu dernek kurulurken kaç kişiydiniz? Sonra nasıl büyüdünüz ve ne tür amaçlarla bir araya geldiniz?
Evet, evet. Şöyle, aslında 40 kişi derneği kuruyor. Şu anda üye sayımız 130'un üzerinde. Ağırlıklı az önce de bahsettiğim gibi erkek üyelerin aktif olduğu, %80 oranında kurumsal ya da bireysel iş dünyasının, sanat, spor, kültür sanat ve işte spor dünyasının etki alanı yüksek erkekleri ve yine kurum temsilcisi kadınları dernekte aktif. Kendi etki alanlarını kullanarak aslında toplumda farkındalık çalışmalarıyla, eğitim çalışmalarıyla, iletişim, savunuculuk çalışmalarıyla bir dönüşüme katkıda bulunmaya çalışıyoruz üyelerimizle. Bu yeni dönemde, yani yaklaşık 3 ay önce derneğimizin yeni dönem genel kurulu gerçekleşti ve yönetim kurulumuzla yeni döneme başladık. Komitelerimizi gözden geçirdik. 8 tane faaliyet alanımız var, belirlediğimiz komitelerimiz var. Orada üyelerimizin de ve onların ekiplerinin de gönüllü katılımıyla çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
Peki, şöyle bir şey var. Şimdi bunu ben de bilmiyorum.
Evet.
Dördüncü sırada, evet, Yanındayız Derneği sevgili dinleyenlerimiz. Dünyada dördüncü sırada, ülkemizde ise tek pro feminist erkek inisiyatifi. Şimdi pro feminist erkek inisiyatifi ne demektir? Hı hı. Ben de bilmiyorum. Yabancıyım. Dinleyenlerimizden bilenler vardır belki ama bizim için açıklayabilir misiniz?
Evet, sesim geliyor sanırım, değil mi?
Tabii ki.
Evet, şöyle aslında profeminizm şöyle tanımlanıyor bir akım. Dediğiniz gibi yanındayız da dünyadaki nadir temsilcilerinden biri.
Evet.
Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de doğan ve işte uluslararası boyutta aynı düzeyde çalışmaları yürüten bir oluşum. Profeminizm uzun yıllardır tüm dünyada feminist inançları benimseyen veya feminist sebeplerin savunuculuğunu yapan kişiler veya kurumlar tarafından desteklenen önemli bir görüş olarak karşımıza çıkıyor. Aslında kadın hareketlerini, kadın erkek eşitliğini destekleyen anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla profeminist tanımı daha çok erkekler için kullanılıyor. Çünkü biliyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak yaklaşık bildiğimiz örneğin 200 yıl boyunca kadınların ağırlıklı derdi olmuş. Yani kadınlar kadın erkek eşitliği konusunda çalışmalar yapmış.
Tamam.
Şimdi bu yeni çağda aslında artık ataerkiyle mücadele etmek erkeklerin de bir sorumluluğu haline geliyor ve profeminizm tam da bunu anlatıyor.
Şimdi
yani aslında
Selin
bu
Hanım,
cinsiyetsiz.
Tamam, evet. Ben şimdi hemen böyle bir virgül koydum.
Evet.
Kafamdakini söylüyorum size. Diyorum ki profeminist erkek inisiyatifi, bu aslında profeminist bir sıfat. Erkeğin önüne konmuş, değil mi?
Evet.
Tamam.
Evet.
Tamam. Erkeği niteliyoruz aslında biz. Yani kadınla erkeği evet. eşit gören erkek.
Aynen öyle.
Tamam.
Kadınla erkeği eşit gören.
Tamam.
Erkek.
Devam edebilirsiniz siz.
Dolayısıyla profeministler cinsiyet eşitliğini teşvik ediyorlar ve Hı-hı. erkeklerin de kadınlarla birlikte Hı-hı. eşitlikçi bir toplum oluşturma çabalarına dahil olması gerektiğini savunuyorlar. Ataerkinin sadece kadına değil, ataerkinin tüm topluma, erkeklere de zarar verdiğine inanıyorlar ve bu yolda somut adımlar atmak, öğrenmek, Hı-hı. kendileriyle yüzleşmek, farkındalık yaratmak, bu yolda bir çaba harcamak için mücadele veriyorlar. Özetle kadın erkek eşitliği sadece kadınların bir konusu değil, erkeklerin de bir konusudur diyorlar.
Evet. Evet,
bu akım
çok güzel.
Onu ifade ediyor.
Çok güzel. Peki sizce böyle bir akımın, yani bu inisiyatifin, Hı-hı. profeminist erkek inisiyatifinin toplum üzerindeki olumlu etkileri nelerdir? Hani ataerkil toplum değil de profeminist erkeklerin de böylesi eşitlikçi bir düzen kurma isteği, kadın erkek eşittir düşüncesiyle kurmak istedikleri toplumun farkı nedir?
Farkı şu, aslında toplumsal kalkınma ve reformun anahtarı olarak görüyorum ben. Her anlamda şöyle bir şey söz konusu, kadının eksik olduğu toplumsal alanda, bu siyasette, iş dünyasında, akademik dünyada, yerel yönetimlerde, her yerde kadın ya da bir cinsiyet aslında eksikse etkili faydalanamıyor demektir toplum yeteneklerinden. Dolayısıyla hı hı. ekonomik anlamda ve sosyal anlamda düşünürsek zaten eşitlikçilik bunu sağlıyor. Toplumun refahını sağlıyor en üst noktada. Bu iş için sadece belli bir zümrenin mücadele etmesi de yeterli değil. Biliyoruz ki pek çok toplumsal bir oluşumu var ve bunların neredeyse tamamı kadın güçlendirmesi yapıyor. Kadın güçlendirmesine dayanışması çok önemli, çok kritik. Yani bugüne kadar kazanılan bütün haklar bu mücadeleyle, kadınların örgütlenmesiyle kazanılmış ve çok doğru devam da etmesi gerekiyor. Ancak yanındayızın yaptığı hareketler, eylemler kadın güçlendirmesi içermiyor. Bizler erkeklerin zihin dönüşümü için uğraşıyoruz. Aslında profeminizm tam da bunu anlatıyor.
Hmm.
Kadın güçlendirmesi, mentorluğu, eğitimi, kadınların bir araya gelip birbirlerine dayanışması ve destek olması çok kıymetli.
Evet.
Biz madalyonu öbür ucundan, öbür tarafından bakıyoruz. Hmm. Yine aynı amaçla, yine toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla.
Hmm.
Ama bu defa erkeklerin de bu konuda farkındalık kazanmasını, birbiriyle konuşmasını sağlıyoruz diyebiliriz. Özetle ataerkinin kadına biçtiği roller var, erkeğe biçtiği roller var.
Evet.
İki tarafta bu rollerden nasıl sıyrılırız ve özgürleşiriz derdinde günümüzde. Tam da bunu anlatıyor yanındayız hareketi.
Hı-hı. Peki sizin kuruluş içerisinde, dernek içerisinde kadın ve erkek çalışan oranlarınız nedir?
Bizim derneğimiz 5 yıl önce kurulan ve daha çok gönüllü katkıyla dediğim gibi Hı-hı. hareket eden nispeten küçük bir dernek. Derneğimizde şu anda 4 tam zamanlı arkadaşımız çalışıyor. Ve yani gönüllerimize baktığımızda, üyelerimize baktığımızda dediğim gibi özel olarak, amaçlı olarak, sembolik olarak erkek üye oranını yukarıda tutmaya gayret ediyoruz. %80'in üyelerimizin erkekler oluşturuyor.
Tabii. Çünkü yani boşuna değil ülkemizdeki evet. tek profeminist erkek inisiyatifi olmanız tabii ki öyle olması gerekiyordu. Peki şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmaları bize özetleyebilir misiniz Selen Hanım?
Elbette. Dediğim gibi biz çokça proje imza atıyoruz. Bu projeleri tek taraflı yapmamaya gayret ediyoruz. Hem özel sektörle hem yerel yönetimlerle kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek belli fonlar alarak ve bu fonları çeşitli vakıflardan alabiliyoruz, yurt dışı temsilciliklerden, konsolosluklardan alabiliyoruz, üyelerimizin destekleriyle yürütebiliyoruz, yani daha çok özel sektörün çeşitli eğitim, farkındalık projeleri yürütüyoruz. Örneğin tekstil işçilerine cinsiyet eşitliği, şiddete farkındalık eğitimleri veriyoruz. Çok çeşitli sektöre göre değişebilen temelinde kişilerin bu konuda aydınlanmasını, toplumsal normlarla yüzleşmesini sağlayan bir takım iletişim çalışmaları, eğitim çalışmaları, rehber üretme çalışmaları yapıyoruz diyebilirim. Öyle toparlayabilirim. Aynı anda çok çeşitli projeler yapıyoruz.
Evet. Kimi zaman derneklerin de hedefleri olur. Yani bir de şunu yapabilsek, bir şunu yaşayabilsek, bir şunu görebilsek diye. Sizin de böyle hedefleriniz var mı?
Evet, biz açıkçası ataerkiyle mücadele ederek, erkekliğin yeniden inşasını sağlamaya katkı sunarak toplumda bir dönüşüm yaratmayı hedefliyoruz. Çok soyut görünebilir ya da çok uzak görünebilir ama şiddetten arınmış bir toplum hayal ediyoruz. Bu yönde de derneğimizi götürmek istediğimiz nokta açıkçası şu. Küresel amaçlara hizmet eden toplumsal cinsiyet eşitliği tüm dünyada zaten konuşulan, tartışılan, bütün herkesin üzerinde uğraştığı bir konu. Dolayısıyla biz de böyle bir derneğiz. Türkiye'de çok ve dünyada çok yeniyiz, çok yeni duyuluyoruz ama derneğimizi orta vadede götürmek istediğimiz nokta bu küresel amaçlara hizmet ettiğimiz için küresel bir yapıyla bir ortaklık anlaşması imzalayarak çalışmalarımızı önce Avrupa'dan başlamak ve sonra yurt dışı işbirlikleriyle daha da yaygınlaştırmak. Bunu söyleyebilirim. Türkiye genelinde ise çokça yerine yayılan işler yapmaya gayret ediyoruz. Yani farklı illere gitmek, farklı kişilere, farklı hedef kitlelere dokunmaya odağımızı almış durumdayız. Bunu yeni dönemde iyice yaygınlaştırmayı hedefliyoruz diyebilirim.
Evet. Selen Hanım, bir taraftan da Cumhuriyetimizin 100. yılı yaklaşıyor. Onun için özel bir şey düşünüyor musunuz?
Evet.
Evet, Cumhuriyet'in 100. yılı için özel bir etkinlik düşünüyor musunuz? Yanınızdayız Derneği olarak.
Şöyle, Yanındayız Derneği'nin kadın erkek eşittir nokta adını verdiği gelenekselleşen bir konferansı var. Bunu biz her sene yapıyoruz.
Evet.
Biliyorsunuz pandemi nedeniyle uzun süre fiziksel etkinlikler yapılamadı. Bu yılda 3 yıldan sonra ilk defa fiziksel olarak biz bu konferansı gerçekleştireceğiz ve temamız Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Eşitlik olacak.
Çok güzel.
Biz bu konferansları çalışmalarımızla ilgili farkındalık yaratmak için her yıl bir defa düzenliyoruz. Bu sene 11 Ekim'de gerçekleştireceğiz. İş Bankası ev sahipliğinde çokça kurumun desteğiyle gerçekleştireceğiz. Konferansımızda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece bir kadın meselesi olmadığını, erkekleri de bir o kadar iş düştüğünü hatırlatacağız ve Cumhuriyet'in 100. yılında kadının dününe, bugününe bakacağız. Değişen erkeklik hallerini konuşacağız. Çok heyecanlıyız. Bir komitemiz var bu konferansımızı çalışan. 11 Ekim için var gücümüzle hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir etkinlik yapmayı amaçlıyoruz.
Peki, çok çok memnun olduk sizinle tanıştığımız için. Yanındayız Derneği sevgili dinleyenlerimiz. Kadın erkek eşittir. Nokta sloganıyla artık hafızalarımızda evet. Selen Akçalı ile konuştuk, dernek başkanı. Thank you.
atarlarken düğümü. Ben bir dilsizim, silkemem ki yükümü. Gözlerimde ürkeklik, kimse bilmez küsümü. Çünkü adım kadın, dinletemem sözümü. Bana herkes sahip, benim hiç hakkım yoktur. Ben akıldan yoksun, ama vazifem çoktur. Adem'in yediği elma hep benden sorulur. Çünkü adım kadın, kadının hükmüm yoktur. Çünkü adım kadın, kadının hükmüm yoktur.
Evet, heyecanlı bir gün yaşıyoruz. 1 Eylül 2023 Cuma. Biliyorsunuz Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün İtalya ile karşılaşacak. Zuhal Olcay belki kadının hükmü yoktur dedi ama hayır, kadın dünyaya meydan okuyor. O şarkı o zamanda kalmış artık. Karşılaşma TRT 1 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12 salonunda oynanacak maç biliyorsunuz. Türkiye saatiyle 18'de. Aman siz de kaçırmayın. Şöyle ki A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi ve tarihinde de 7. kez yarı finale çıkan Türkiye üst üste son 4'e kalmayı başardı ve milli takım 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer almıştı. Avrupa Şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye FIBE sıralamasında 1 numara olarak olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor ve üst üste 13. galibiyet. Filenin Sultanları resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini almak için parkeye çıkacak ve Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 7 maçı galip bitirdi. Türkiye bu 13 maçta rakiplerine sadece 4 set verdi ve biz hepimiz ekranlarımız başında olacağız TRT Spor ekranlarında. Yeter ki kızlarımız kazansın. O zaman tabii ki biz kapanışı kimle yapacağız? Elbette tribünlerde de olacak. Tarkan'la nasıl başladıysak öyle bitiririz biz. Baş tacı Didem Güneli ve Özlem Öztaş'ın birlikte hazırladığı bir program. Sefa Aktan'la çalıştık bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
Arar buluruz izini bilirsin. Zır deriz biz hem yazında hem kışında. Nerede olsan seninleyiz. Bir onuruz yolunda. Hadi bas tır gönüller coşsun. O kupalar sana helal al gel de buralar bayram olsun. Bakma habersizce kopan fırtınalara benzeriz. Ne olur bu kalpleri yabana atma. Peşinden çölleri denizleri geçeriz. Yar etmez ellere sahaları dar ederiz. Unutmadın kurduğumuz o düşleri. Göz göze etmişiz bütün yeminleri. Kaç mevsim bugünü bekledi zaferi. Gözledik aman aman aman. Bu kadar yetmez ah Türkiye'm ilerle. Ay yıldızım at golünü coştur yine. Ay yıldızım at golünü coştur yine.
Buluruz izini bilirsin. Zır deriz biz hem yazında hem kışında. Nerede olsan seninleyiz. Bir oluruz yolunda. Hadi bas tır gönüller coşsun. O kupalar sana helal.
Buralar
baş tacı.